Ayrım 34. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 326. Kipling'in sözüne atıf. Neşeli uğultularla dolu bu yerde kader yıllar önce dokumaya başladığı gizemli halının son ilmeklerini düğümlüyordu. Dışarıdaki ayaz nedeniyle kürklerine bürünmüş refah içindeki insanların oluşturduğu bir kalabalık, yakında kutlayacakları en ünlü doğum günlerinden biri için alışveriş yapıyordu. Sevgi mesajları, müritleri tarafından bayrak gibi göklere kaldırılan bir Yahudinin doğum günüydü. Halının ilmekleri İsmail Ebusu'nun etrafında burada düğümleniyordu. Yer, Londra'daki Harrods mağazasında Noel keklerinin sergilendiği bölümdü. Tarih ise 21 Aralık 1971. 6 kişilik bir kekin fiyatını öğrenen İsmail bunu çok fazla bulmuştu. Askeri ateşe maaşıyla satın alabileceği kek sayısını hesapladığında bunu inanılmaz bularak başını salladı. Ama hesap ortadaydı. Ebusunların serveti İsmail'e kalmıştı ve Timmy de ona özellikle bu keklerden sipariş etmişti. Yeni yıl için sadece tek bir hediye istiyordu. Bu da ona diplomatik kutu içinde gönderilecek olan 2 adet İngiliz kekiydi. Kargaşanın yaşandığı bu yerde 2 tane kek siparişi vermek için satıcı kadına eğilen İsmail ani bir baş dönmesi hissetti. Bir kadın görmüştü. Hayır, bu Sibilla olamazdı. Ama onu tanıdığından emindi 22 yıl sonra. Sanki dün gibiydi. Uzaktan yüzünü inceledi. Belli belirsiz gıdığına rağmen gençlik ışıltısını korumuştu. Yandan ayırdığı saç modeli aynıydı. Kalbi ağzına gelecekmiş gibi çarpıyordu. 20 yıllık karşılıklı suskunluğu unutmuştu. Satıcı kadının kendisine uzattığı faturayı yakalayarak sevdiği kadına, kuşkusuz sevdiği ilk ve tek kadına doğru ilerledi. Sibilla. Sibilla donmuş gibi başını ona doğru çevirdi. Yüzündeki haylaz ifade yerini ağırbaşlılığa bırakmıştı. Bu yabancı adama dik dik bakan safir mavisi gözleriyle sanki yüzüne bir maske oturtulmuş gibiydi. Merhaba diyebildi nihayet. İnsanların sağdan soldan itip kalkması nedeniyle ikisi de sarsılıyordu. Birbirlerini incelerken zamanın izlerinin bilançosunu da çıkarıyorlardı. Yüzdeki kırışıklıklar, dudak sarkmaları, çenelerin altındaki gıdılar ve saçlara düşen aklar. İsmail, Sibilla'nın yanındaki 20 yaşlarında ince uzun boylu, narin yakışıklı genç bir adamı fark etti. Genç adam da bu yabancıyı dikkatle inceliyordu. ''Oğlum Adam'' dedi Sibilla. ''Bu bey de Mısır'dan eski bir tanıdık, İsmail Ebusun.'' İsmail elini Adam'a uzattığında dizginlediğini sandığı heyecanı tekrar ortaya çıktı. ''Malum, Harold's yılın bu zamanında çok kalabalık oluyor dedi Sibilla yüksek sesle. Aradığınızı bulduğunuzu ümit ederim. Hatta aramadığımı da diye mırıldandı İsmail. Anne sence bir sakıncası yoksa parfümeri reyonlarından alışveriş yapmaya gideceğim dedi Adam İsmail'den gözlerini ayırmadan. Yarım saat sonra seni çay salonunda bulabilir miyim? Sibilla ister istemez buna razı olarak İsmail'e yalnız kaldı. Ama bu ona birdenbire anlamsız gelmişti. Yanlarından geçen bir kadın sanki tiyatroda rol yapıyormuş gibi Tanrı'ya şükürler olsun ki yılda bir kere öldüm bittim diye haykırıyordu. Madem oğlumla çay salonunda buluşacağız dedi Sibilla, orada birer fincan çay içebilir miyiz? Boş bir masa bulup birer fincan çay ve bir tabak yulaflı peksimet ısmarladılar. Londra'ya geleli çok oldu mu diye sordu Sibilla. 5 gün oldu. 3 gün içinde de Jakarta'daki görevimde olmak zorundayım. Büyük elçi olarak atandım. Kutlarım. Eski sevgilisi tarafından 2. kez kutlanıyordu. Sibilla'nın sergilediği rahatlık karşısında öfkelenen İsmail başını salladı. Ama aslında tarifi imkansız bir sıkıntı yaşıyordu. Çok eskiden Cezire Spor Kulübü'nden beri aşina olduğu ve şimdi de batıda karşısına çıkan buruk lezzetteki bu açık çaydan bir yudum aldı. Ordu'da alıştığı ve içine limon sıkıp kaynar kaynar içtiği Mısır çayını özlemişti. ''Kocan nasıl?'' diye sordu İsmail. ''Charles öldü, neredeyse 2 yıl olacak.'' ''Üzüldüm, çok acı çekti mi?'' ''Tanrı'ya şükür hayır. Yarım saatten daha az bir süre içinde gitti. Kalp krizi. Belki de Tanrı bize bir lütufta bulundu. Küllenen hasretine rağmen İsmail asla böyle bir durumu düşünmemişti. Yıllardır bu kadının göğüslerini okşamanın ve ellerini kalçalarında dolaştırmanın hayalini kuran İsmail, artık ona karşı hiç arzu duymadığını hissediyordu. ''Neden bunca yıldır beni habersiz bıraktın? Bilmiyorum, bir Noel kartı bile.'' ''Sana mutlu Noeller dilememi mi bekliyordun?'' diye sordu Sibilla alaycı bir gülümsemeyle. ''Ama pekala iyi seneler diyebilirdin. İlişkimizin devam etmesini istemedim. Sen zaten beni hiç sevmedin.'' Kelimeler aniden ağzından kaçıvermişti. Düştüğü komik durumun bilincine vardığında ise artık çok geçti. ''Eğer böyle düşünüyorsan,'' dedi Sibilla, ''işine böyle geldiği içindir. Yani o halde beni sevmiş miydin? Bunun kanıtlarını gösterdiğimi sanıyorum. Yani ne, gençtim. Anlayamıyorum. Bilmiyordum, Mısır bir hayaller ülkesiydi. Neyi bilmiyordun? Yatakta zevk almaktan daha önemli şeyler olduğunu. Hepsi bu. Bu. Evet bu. Gençlik sarhoşluğu ve hayranlık duymak. Peki bunlardan daha önemli olan neydi? Aile, dostlar ve kültür diye cevap verdi Sibilla. Kültür kelimesinin üstüne basarak. İsmail bu cevabın üzerinde düşündü ve mantıklı buldu. Sibilla'dan koptuktan sonra imdadına hiç kuşkusuz aile, dostlar ve kültür yetişmişti, ordu hariç. İsmail, elde edilmesi güç olan şeyler sevilir. Ben ise ülkemi seviyorum ve onsuz hiçbir şeyim. Dahası Kipling'in ne yazdığını hatırla. Kipling, Cengel kitabı mı? Ne yazıyordu? East is east and west is west and never the twain shall meet. Adam Hammerley de onlara katılarak annesinin yanına oturdu ve kurdeleli paketlerini ayaklarının dibine koyarak ''Bir fincan çayın bana da iyi geleceğini sanıyorum.'' dedi. İsmail onu bir kez daha inceledi ve şimşek gibi şiddetli bir heyecan hissetti. Bu onun oğluydu. Aynı ağız kıvrımları, üst dudağa doğru sarkan aynı kemerli burun, aynı uzun kirpikler ve aynı yeşil gözler. Baş dönmesine yakın hiç tanımadığı bir duyguyla sarsıldı. Genç adamı kollarına almamak için kendini zor tutuyordu. Bağıracakmış gibi ağzını açtı ama ani bir gerginlik onu durdurdu. Bu çok gülünç bir sahne olurdu. Hak iddia etmek neye yarayacaktı? Hayat ondan bir parçayı çalmış, onu bir kutunun içine koymuş ve hiç açılmamak üzere mühürlemişti. Sibilla panik halindeydi. Karşı karşıya oturan baba oğlu gözlüyordu. Geçmişi onu yakalamıştı. Bunu Adam'a açıklamış olmalıydı. İsmail aniden üzgün bir ifadeyle arkasına yaslandı. Oysa Adam Hammerley'in sabit bakışları inatla onun üzerinde kilitlenmişti. Acaba onun yaşına geldiğinde kendisi de bu adama mı benzeyecekti? ''Londra'dan hoşlanıyor musunuz?'' diye sordu. Elini yüzünde gezdiren İsmail'in cevap vermesi zaman aldı. ''Muhteşem bir şehir'' dedi. ''Ama sanıyorum özellikle İngilizler için yapılmış.'' Bu son sözlerine bir gülümseme eşlik etmişti. Cinsel organı kaybolan Osiris'in hikayesini düşünerek çayından bir yudum daha aldı. Evet, gerçekten kendisi de cinsel organı İngilizler tarafından kaybedilmiş Osiris gibiydi. 13. parça onun önünde duruyordu ve bu Adam'dı. Hiç açılmayacak olan bir kutunun içine kapatılmıştı. Bu İngilizler duyarsızdı. Abdülnasir bu insanları Mısır'dan temizlemekle çok iyi yapmıştı. Kendi kendine, ''Ne yapalım, ben de başka bir cinsel organ bulurum.'' dedi. Fincanını masaya bıraktı. Hayatında ilk kez kendini yaşlanmış hissediyordu. ''Sanırım haklısın.'' dedi Sibilla'ya dönerek. ''Elde edilmesi güç olan şey seviliyor. Sana ve Adam'a mutlu Noeller diliyorum.'' Ardından gülümseyerek izin istedi ve gürültülü kalabalığın içinde kayboldu. Halının son ilmeği de düğümlenmişti. Adam boşluğa bakan annesini inceliyordu. Daha sonra annesi ona döndü ve sessizce bakıştılar. ''Sana bir Noel hediyem var.'' dedi Sibilla sonunda. Altın zincirin ucunda turkuaz mavisi Mine'den küçük bir Osiris'in sallandığı kolyesini boynundan çıkartarak oğlunun avucuna bıraktı. Bu 1949 yılında valizlerini toplarken İsmail'in ona bıraktığı hediyeydi. Adam hiçbir şey söylememek inceliğini gösterdi. Çünkü kelimeler gerçeğin değerini azaltıyordu. Suları grileşen boğazın üzerinde bir rüzgar esiyordu. Balkonlarından ölülerin ruhları gibi çamaşırlar sallanan pembe ve mavi badanalı evlerin sıralandığı Pera'daki Alman konsolosluğunun bahçesinde Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit düşmüş, Alman denizcilerin iki yamaç üzerinde bulunan mezarlarını ziyarete giderken yağmurluğumun düğmelerini iliklemek zorunda hissettim. Kendimi bir anda bu eğimli bahçenin içinde, ulus devletlerin geçtiğimiz yüzyılın başında sırf toprak hırsı yüzünden çıkardığı ahmakça savaşlarda ölen onlarca genç adamın altında dinlendiği mühürlenmiş lahitlerin önünde buldum. Bu ziyaretin ardından da beni Dürriyek'te eşsiz inci konağına götürecek bir taksiye bindim. Sarı ipeğin hakim olduğu geniş salonun dimdik aynaları gibi beni ayakta karşıma lütfunda bulunan ve gülümseyerek bana doğru bir adım atan Reşide Nurettin, siyah tayyörünün içindeki beyaz ipek bluzuyla her zamanki gibi önemli bir şahsiyeti bekliyor gibiydi. "Şimdilik baş başa olacağız," dedi gülümseyerek elimdeki sayfaları alırken. "Kocam birazdan bize katılacak. Hayatlarımızı alt üst edecek bir sır buldunuz mu?" sorusunu yumuşatmak için bir kahkaha attı. "Benim böyle bir iddiam yok. Sadece sizin arzunuzu yerine getirmek için tanıdığımız altı kahramanın hikayesini anlatmaya çalıştım." "Öyle mi? Sürgün tehlikeli bir okuldur ve sadece direnebilenler ayakta kalırlar. Ama bu okulun diplomaları en üst seviyede bir değer taşır. Bunu da dostlarımız iyi bir dereceyle başarmışlardır." "Susuyu da mı başarılı buluyorsunuz? Artık maharani olduğu kesin ama bana canı çok sıkılıyor gibi geliyordu." "Eğer bir memurla evlenseydi yine aynı can sıkıntısını çekecekti. Ayrıca onun bir iki arkadaşı var ve en azından kendini orta hallikten kurtardı." "Peki arkadaşının mirasını çalan şu zata ne oldu?" "Marani mi? Alçaklığının bilinciyle yaşamaya devam ediyor." Reşide Nurettin bu haberler üzerine düşündükten sonra konuştu. "Ama Sibilla ve İsmail aşklarını devam ettiremediler. Sanki kendinden bahsediyor gibiydi. Onlar aşkın en güzelini yaşama şansına sahip oldular. Ama daha sonra onu solmaya bırakarak kaçmayı tercih ettiler. Ayrıca İsmail'e durumun saçmalığını anlatan siz değil miydiniz? Ne aşk ne de para kültürün yerini alamaz. Eğer Romeo ile Juliet ailelerine ihanet etmeselerdi, hiç kuşkusuz iyice ihtiyarlayıncaya kadar uzun yıllar birlikte yaşayacaklardı. Peki ya devrim? Sadece hızlandırıldı ve karanlık kaderleri aydınlığa kavuşturdu. Sonuçta bu kahramanlar ya İsmail'in yaptığı gibi ülkenin çıkarlarını ve dilini benimsediler ya da çekip gittiler. Zaten onların bu yapay ve kibirli dünyası ayakta kalmaya devam edemezdi." "Yapay ve kibirli mi?" diye tekrar etti prenses şaşkınlıkla. "Ama Faruk bu ülke için yaratılmış bir kraldı." "Ama adalet yaratılamaz prenses. Sir Miles Lampson İngiltere büyükelçisiyken sırf dediklerini yaptırmak için 1942 yılında tanklarla Abdin Sarayı'nı ablukaya aldığından beri kraliyet sarsılmıştı. Ve üstelik kendisi de bunu biliyordu. Zaten bir gün Kraliyet Otomobil Kulübü'nde yakında dünyada 5 kral kalacak demişti. Bunlar Maça, Karo, Kupa, Sinek ve İngiltere kralıydı. Şu halde size göre bu İngilizler mi bizim dünyamızı sona erdirdiler? Üzgünüm prenses." Prenses bir süre rüya alemindeymiş gibi düşüncelere daldı. "Peki aşktan söz ettiniz mi?" diye sordu nihayet. Neden acaba ısrarla aşka yer verilmesini istiyordu? Böylesine olağanüstü güzel, zengin ve aynı zamanda doğuştan prenses olan bir kadın yoksa ondan yoksun muydu? Soğukkanlılığımı yitirmiştim. Onlar için oradaki bu zümre için Mısır bir rüya aleminden ibaretti. Onlar hayatlarını rüyadaymışçasına yaşadılar ve aşkı da rüyalarında gördüler dedim. Orada öyle sessizce kaldı. Aragon'un mısralarını düşündüm. Mutlu bir aşk yoktur. Onlar aşkı rüyalarında mı görmüşlerdi yoksa zaten bu bir rüya mıydı? Kuşkusuz bir cevap beklemiyordu. Ağzımdan tek bir hece kaçtı. "Bir şey mi diyecektiniz?" diye sordu bunun üzerine. İçimi çektim. "Geçmişi yeniden oluşturmayı istedim. Bu tıpkı medyumluk gibi bir işti. Bir yazar halkı ölüme davet eden bir büyücüye benzer. Geçmiş ölüler krallığıdır. Tıpkı eski Mısır gibi. İsmail, Susu, Siegfried, Sibilla ve tüm diğerleri hiç kuşkusuz yaşıyorlar. Ölü olan ise sadece onların benimsedikleri kişiliklerdir. Ama bizim konumuz ölülerdi ve ben de iyi bir kral olduğumu ümit ederim." Prenses gülümsedi. "Bana hikayenin adını Isis koymak istediğinizi söylemiştiniz. Neden ve neden bunu yapmadınız?" Başka bir başlık seçtim. Bu da Siegfried'in adresi olan Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Çünkü bu bana dini ön yargıların bulunmadığı, Doğu ile Batı'nın iç içe geçtiği ve tam olarak o devri sembolize eden bir yer gibi geldiği içindi. Süleyman Paşa aynı zamanda Mısır Hanedanlığı'nın kurucusu Mehmet Ali'nin ordusunda görev yapan Joseph Seve adında bir Fransız subayıydı. Fransız filozof René Guénon da Müslüman bir isim altında gittiği Kahire'de hayatının son günlerini geçirmişti. Ama ne yazık ki artık birbirimizi tekrar göremeyeceğiz. Hikayenin adını ISIS koymak istememin sebebi ise hem bizim hem de kahramanlarımın hikayelerinin onun ismiyle bütünleşiyor olmasındandı. Reşide Nurettin soran gözlerle bana bakıyordu. Bu aşk arayışının romanı dedim. Özellikle de fiziksel aşkın. Bu dünyanın ilk aşk romanlarından biri. Mısır'da doğuyor ve acıyla bitiyor. Reşide Nurettin başını salladı ve ardından elini elimin üzerine koydu. Bu bana eskiden onunla baş döndüren bir tango yaptığımı hatırlattı. Haklısınız dedi pişman olmuş gibi. Zaten size daha önce hepimizin ISIS'in çocukları olduğumuzu söylemiştim. Kitabınızı okuyacağım. Kitabın sonu. 6 Nisan 2009. Sayfa 335.